Ayrım 30.
Belki de rektörün Mercedes'inin önüne atarım kendimi, o da bana harçlık verir. Uyandım. Bundan böyle hiçbirinizi tanımıyorum. Ben yoluma, siz yolunuza, eşyalarıma söylüyorum. Garibim, küpe çiçeğim çaresizlik içinde haykırıyor sanki. Bende mi? Yarın sabahtan tezi yok, bütün saksılarımı Nilgün'e vermeyi planlıyorum. O iyi bakar. Ya diğerleri? İnsan eşyaları ile duygusal bağ geliştirir mi? Geliştirmeli midir? Özgürlük alternatif yaşamlara razı olabilmektir, diyor Şiran. Hayır, Sibel'in ayakkabısının rengi çantasına uymadığı için evden çıkamayan annesine dönmeyeceğim. Evet, insan çok düşük bir tüketim seviyesinde refah içinde yaşayabilir. Portakal sandığından masa, gazete kağıdından örtü de yapabilirsin. Önce sana daha ucuz bir daire bulalım, diyor Şiran. Aidat filan derken burası çok pahalı. Haklı. Bizim oralarda oturamazsın. Yine bu taraflarda olmalı. Kocanız ne iş yapar? Evli değilim. Bekar kadına ev vermiyoruz. 1-2-3-5. Akademik ünvanımı saklıyorum. Daha ne kadar kötüye gidebileceğini görmek istiyorum sanki. Garip bir meydan okuma, garip bir direnç. Sonra bir gün Şiran, turizm sitesi diye ismi fiyakalı bir kooperatif kompleksinde yerin 3 kat dibinde bir daire buluyor. Garsonlara ait bir kooperatif bu. Evlerinden smokinleriyle çıkıp Hilton'da, divanda, Chateaubriand servisi yapıp dönüp yer sofrasında bulgur çorbasına kaşık sallıyorlar. Saçları perma kıtığı, altın dişli Laz karısı beni baştan aşağı süzüyor. Şiran'a dönüyor. Kefili sen misin? Şiran'ın koltuk altlarında beliren ter lekesi büyüyor, beline uzanıyor. Benim, diyor kısaca. İyi, burası namuslu bir apartmandır, unutmayın. Söylemeye çalıştığı, komşuların dikkatini çekecek bir şeyler yapmayın. Yoksa Şiran'ın metresi olduğumu bilmese daireyi kiralamayacak. Çıkarken evine öyle bir göz atışı var ki, gelin giden kızının arkasından bakan anne gibi. Saray gibi daire diye mırıldandığını duyuyorum. Acıyorum birden. Fakirin saray ölçüsü de bu gün görmez sıçan deliği. İyi ki de vermişim küpe çiçeğini. Burada ölürdü. Şiran evdeki eşyaların bir listesini yapmamız gerektiğini söylüyor. Noter tasdikli bir liste yapacağız ve ben neyim var neyim yok ona satmış olacağım ki hacizciler geldiğinde alacak bir şey bulamasınlar. Bu iğrenç bir üç kağıt. Bu düzen iğrenç değil mi? Şiran'la aramızdaki farklar belirginleşmeye başlıyor. O çıfıt çarşısı gibi gördüğü düzeni alt edebilmek için çıfıtlaşma dahil her şeyi mübah görüyor. Hazreti Muhammed'in bile düşmanlarınıza karşı onların silahları ile savaşın demesine bakılırsa herhalde haklı da. Mancınığa karşı mancınık, hacize karşı eşyaları saklamak. Ama ben çıfıta çıfıtla cevap vermenin çıfıtlığa yeni bir katkı olduğunu düşünüp utanıyorum. Hristiyan mıyım neyim? Yanağımı tokatlarlarsa öteki yanağımı mı döneceğim? Benim durumumda Şiran olsaydı ona savaşmasını söylemeyecek miydim? Yoksa bu militanlıkla pasifizasyon arasındaki fark mı? Hala Hüseyin'in yanlışını görmesi hususunda ısrarlıyım. Diyorum ya, ikna benim en tapon silahım. Şiran o kadar net ki, Hüseyin önce defterleri işle diyor. Borcumuz harcımız nedir bilelim. Tanrım, benim borcum harcım filan yok. İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden nefret ediyorum galiba. İlimler Akademisi'ymiş, hangi ilimler, nedir bu? Hüseyin, ben defter tutmasını bilmem ki, diyor. Hoppala, muhasebeci bulmamız lazım. Yağız bir delikanlı geliyor, zeki. Burma bıyıkları kulağında, zeki bir delikanlı. Aksaray'da köprünün ayaklarının dibinde tıpkı Şıran'ınki gibi bir ofis. Burada da Atatürk resmi yok. Alevi'ymiş çünkü, Mustafa Kemal'e küs. Akıl almaz bir para istiyor defterleri işlemek için. Nedendir diye bakıyorum. Basit, sınıf atlamak istiyor. Emeğini sermaye fiyatına satacak. Devlet tahvilinle özdeşleştiriyor. Sünni değil ya, o da sermayeye meydan okuyor. Sermaye dediğinde bizim kolektif şirketimiz. Ne bu? Yine de göründüğü kadar kötü bir adam olmayacağına karar veriyorum. Kardeşim, hadi şu işe bir bak. Kardeşim sadece manavlarda kalmış bir laf. Çürük domatesten kurtulmaya çalıştığın zamanki hüsnü tabir. Oysa kimse kimsenin kardeşi filan değil artık. Parada ısrar ediyor. Bende yok. Muhasebe öğrensem daha kolay. Şiran, hallederiz diyor. Bana dönüyor. Muhasebecilerden hiçbirisi hak ettikleri parayı almazlar. Sahiden öyle mi? Öyleyse ben de muhasebecilerin emeğini ödemeyenlerden mi olacağım? Sonuçta rezillik. Dünya kadar karşılıksız ödeme var. Sigorta bildirimi de yapmamışsınız diyor Zeki. Abla naylon fatura bulamazsan yandın. Naylon fatura da ne demek? Bu harcamaların yasal karşılığı yok. Ancak naylon fatura bulursak olur. Yoksa hepsi sana gelir yazılacak. Nasıl yani? Kebapçı faturası da mı bana gelir yazılacak? Aynen öyle. Nedir bu? Devletle satranç mı oynayacağız? Muhasebeci Zeki bir gülüyor bir gülüyor. Nesibe'nin Dayana'ya güldüğü gibi. Hüseyin'e yalvarıyoruz. Allah aşkına ne harcama yaptıysan faturasını bul. Maliye kabul eder etmez ama sen önce bir bul da bakalım. Başlarım lan maliyenize. Kılını kıpırdatmak istemiyor anlıyor musun? Şiran gibi o da sistemle kavga ediyor. Garibim ben, reformonist ben. Önünde sonunda bir sistemin kurulması gerektiğini biliyorum. Anlamaya çalıştığım bu sistemin nerede aksadığı. Yoksa yıkmak gibi bir derdim yok. İşlemesine izin vermiyoruz ki neresi bozuk anlayalım. Tabii bir de Şiran'ın benimle birlikte olması keyfiyeti var Hüseyin'e göre. Ülkücü Selahattin'e ihanet etmiş. Komünistlerle birlik olmuşum. Bir şey söylemeye cesaret edemiyor ama sırıtmasından anlıyorum. Allah'ın caşı. Ne diyorsun yahu sen? Caş diyorum. Hüseyin caş değil de kim caş? Suat anlıyor. Supi kötü kötü bakıyor. Bu Türk sömürgeciler bizim caşları bile kendilerine mal ederler. Benden nefret ediyor. Ediyoruz, koyuyoruz, legal borç 600 bine iniyor. O da Hüseyin kendi payını öderse ve ödemeyecek. Bir yere girip maaşla çalışayım, ödeyeyim bari. Bu para maaşla 50 yılda ödenmez diyor Şiran. Universal dershaneleri diye bir yer var. Dil dershaneleri. Onların sahipleri beni çağırdılar. Derslerini kaset yapıp satmak istiyorlarmış. Benim pazarlamacılardan yararlanmak istiyorlar. Sen de İngilizce biliyorsun. Gel şu adamlarla bir konuşalım. Sağlık dergisi pazarlamaktan çok daha iyi para bırakıyor. Ben anlamam ki bu işten. Ben de İngilizce bilmem diyor Şiran. Bir bak bakalım işe yarar bir şey mi? Universal dergilerine gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dil Kursu, Beyoğlu'nda 5 katlı bir bina. Portakal rengi plastik, lake, masaüstleri, mor tahtalar. Yani kara tahtalar. İlan panolarının üstünde İngilizce şarkı sözleri. Only you. Dışarıda bombalar patlıyor. Amerikan emperyalizmine karşı. Kursun sahibi geliyor. İGS giyimli bir Hüseyin. Siz öğretmen misiniz? Yo. İngilizce bilir misiniz? Yo. Nerelisiniz? Mardin Midyat. Bir kelime daha söyle de seni vurayım der gibi bakıyor. Peki bu yöntem sizce iyi mi? Gerçekten İngilizce öğretir mi? Bizim İngilizce öğretmenlerimiz var diyor. Matmazel Steven'ı çağırıyor. Sahne Matmazel Steven girer. Veremli mi? Esrarkeş mi? Londra'nın hangi gettosundan kopmuş bu soluk benizli kadın? İngiltere'de hangi sınavları geçtiniz? O seviyesi, A seviyesi, hiçbiri. Kekeliyor fakir. Bon pour Orient, Orta Doğu için yeterli. Kadın öğretmen bile değil. Türkiye'ye kapağı atmış hippi. Universal dershanelerinin yarı sahibi. Şükrü ile yatıyor. Dershanenin esas sahibi Şükrü'nün ağabeyisi Mahmut. Mahmut'un üniversite sınavı kitapları varmış. Şiran bomboş oturuyor. Allah kimseye muktedir olamadığı bir durumda iktidar olmayı nasip etmesin. Herhalde en büyük aşağılanma bu. Marx kulakların çınlasın. Metodunuzu görmek istiyorum diyorum. Sağlık ve aileyi pazarlıyordu Şiran. Onun olduğu yerde Universal'ın dil öğretimi metodunu sorgulamanın alemi var mı? Teri yine indi beline kadar. İşte oradalar. Çöp bacaklı Getinbay'dan bu yana İngilizlerin Türkiye'ye kakaladıkları metotların bir bileşkesi. Kiminle kavga edeyim? İngiliz Kültür Derneği ile mi, Milli Eğitim Bakanlığı ile mi? Midyatlı Şükrü Efendi taklit etmiş de ne olmuş? Her an daha bir kirleniyorum. Fazla uzatıyorsun diyor Şiran. Ben kerlikteyken böyle bir fiyata böyle bir metot görseydim hayatım değişirdi. En iyinin iyiyi öldürmesine izin verme. Hayır efendim. En iyi iyiyi öldürmeli. Öldürmeli ki vasatistan doğmasın. To reach the unreachable star. This is my quest. No matter how uncertain. No matter how high. Don Quixote operasından bir arya. Erişilemeyecek yıldıza erişmek. Benim çırpınmam bu. Ne kadar muğlak, ne kadar yüksekte olursa olsun. Böyle bir metotla asla İngilizce öğrenemezler. Bu metottan kazanacağım parayla katlar yatlar alamam. Ne diyorsun Allah aşkına, bunun karşılığı bu mu? Emek vereceğim her emeğin bir karşılığı vardır. Ama bu iğrenç bir üç kağıtçılık. Duralıyor. Yani sence şimdi bundan tek kelime İngilizce bile öğrenemezler mi? Tek kelime öğrenirler tabii. Akıllarını sahiden toplarlarsa daha da çok öğrenirler. İyi ya o zaman. Benden çok daha alçak gönüllü, benden çok daha akıllı. Benimki herhalde aydın kendini beğenmişliği. Kendiliğinden oluşan düzenlemelerin üstüne bir başka asırdan paraşütle iniyorum. Niye bu kadar haddimi bilmezim? Sayıklıyorum, sayıkladığımın farkındayım. Ama istersen metodu gözden geçir, istediğin gibi düzelt. İzin verirler mi? Telif hakkı adamların. Soralım bakalım diyor Şiran. Soruyoruz, Midyatlılar baş başa verip görüşüyorlar. Madem öyle biz size bu metodu satalım. Siz istediğiniz gibi düzeltin, çoğaltın, dağıtın. Böyle olduktan sonra biz neden sizden metot satın alalım? Üstelik böyle metot olmayan bir metodu oturup kendimiz bir metot yaparız aynı kapıya çıkar. Çünkü bizim ismimiz var diyor Şükrü. Beyoğlu'nda, Kadıköy'de, Bakırköy'de 3 tane dershanemiz var. Dünya kadar reklam yapıyoruz. Bizim ismimizden yararlanacaksınız. Şiran bu doğru diyor. İyi de bunlar çeşitli metotları kesmiş kesmiş birleştirmişler. Baksana resimler bile aynı. Bu sayfalar English Fest'ten alınma, şu bölüm Heat Start'tan düpedüz intihal bu. Apartmana yani adamlar dava açsa kazanırlar. Bu iş ortaya çıkar çıkmaz ne kadar metot varsa incelemişim ya biliyorum. Tamam ama biz dünyanın en iyi en özgün metodunu da yapsak reklamını yapamayacağımız için satamayız. Oysa bunun telif hakkını satın alırsak sen de düzeltirsen elimizde çok iyi bilinen bir metot olur. Mantıksız değil. Bak Şükrü abi diyor Şiran, benim bu metodu senden alacak param yok. Sen de benden başka kimseye satamazsın, onun için gel vade yapalım. Bu adam hiç yalan söylemiyor. Midyatlılar tekrar düşünüyorlar. Kabul edecekler diyor Şiran, pazarlık marjı kazanmaya çalışıyorlar. Pazarlık haftalar sürüyor, sonunda yanlış hatırlamıyorsam 300 bin liraya anlaşıyorlar. Şiran Mercedes'ini satıyor, kalan parayla bir Volkswagen alıyor. Aksaray'daki ofisi boşaltıyor. Beyoğlu'nda bir hana taşınıyoruz. Sınıf atlamanın ilk adımıydı, herhalde öyle. Düşünüyorum da Şiran'ın kanına bu ikinci girişimdi. Önce aile ve sağlığın kapağını değiştirttim. Sanayi sitesindeki esnaf lokantasını divan pava çevirmiş gibi oldu. Satışlar düştü. Şimdi de Universal'ın yöntemini beğenmiyorum. Ve bu adamlar bu yöntemle dünyanın parasını kazanmışlar ve kazanmakta devam ediyorlar. Devam ettiler de. Turgut Özal'ın eğitimde rekabet ilkesi gereği mevzuat yumuşatıldığında Universal kolejleri açtılar. Bu kolejler çocukları dil öğrensinler diye canlarını vermeye hazır velilerin kanlarını emdi. Mutsuz diskotek gençleri yetiştirdi, mutsuz ve beceriksiz. Uzmanı olmadığın bir sahaya giriyorsun, Günay Rodoplu diyorum kendi kendime. Yozlaşıyorsun, kazanacağın para senin emeğin dışındaki bir takım oluşumlardan kaynaklanacak. Oysa insanca kazanmak, kazancımın benim gayretimle niceliksel olarak bağdaştığı zaman mümkündür. Kaldı ki insanlarla ve hayatla olan ilişkilerimizin her biri, kendi sahici ve bireysel hayatımızın arzuladığımız nesneyle çakıştığının somut bir ifadesi olmalı. Sen ne bu işi arzuluyorsun, ne bu işin yürümesi için gerekli düzenlemeleri. Baksana, pazarlamacılardan nefret ediyorsun. Pazarlamacıların başına geçen pazarlama uzmanlarından da. Bu yöntemle dil öğrenebileceğine de inanmıyorsun. Bu onurlu bir hayat değil, onurlu kazanç değil. Bazen iyice saçmalıyorum. Kaç git, bu sefil durumdan kurtul. Peki ya borçlar? Ben ödemezsem başka birilerinin başına kalır. Bırakıp kaçsan pislik, kaçmayıp İngilizce metot pazarlasan yine pislik. Tanrım, ne kadar kirliyim, ne kadar mutsuzum. Bana sorarsan kütüphanene dön, aydınlan ve aydınlat. Akıl sağlığımı korumanın tek yolu ata ruhlarının meclisine geri dönmek. Gündüzlerimi yaşanmamış sayıyorum, geceler benim. Beynimin kat kat derinliklerinde saklı sılama sığınıyorum. Çin'e. Bu imparatorluk dünyanın gördüğü en iyi örgütlenmedir diyen Voltaire'i onaylayarak gülümsüyorum. Kont Kayserling, Çin bugüne kadar bilinen en yüce evrensel kültürü yaratmıştır diyor. Kadim Çin insanlığın en mükemmel formunu geliştirdi. Aferin sana. Kont Kayserling, Hindistan metafiziğin ve dinlerin ülkesidir. Çin insancıl gayri ilahi felsefenin. Yıl İsa'dan önce 845. Shao Dükü Li Wankan'la konuşuyor. Bir imparatorun yönetim bilgisi, şairlerin dizelerine özgürce yazmalarından anlaşılır ve aktörlerin oyunlar sahnelemelerinden, tarihçilerin doğruyu söylemelerinden, bakanların danışma hizmeti vermelerinden, yoksulların vergilere homurdanmalarından, öğrencilerin derslerini yüksek sesle ezberlemelerinden, işçilerin hünerlerini överek iş aramalarından, halkın aklına her geleni söyleyebilmesinden, ihtiyarların her şeyde bir kusur bulmalarından. Ve ben, yeryüzünde değişen hiçbir şey yok diyorum kendi kendime. Bu bilgi beni rahatlatıyor. Lao Tzu, yaşlı usta, elimden tutuyor. Sahici isminin Li, yani erik olduğunu bilir miydin? Erik, meyve erik. Arnavut kaldırımı döşeli Tao'da yürüyoruz. Tao, tabiatın yolu. Dirayetli yaşamanın yolu. Bir düşünme, daha doğrusu düşünmeme biçimi. Düşünce yapay bir düzenlemedir, sadece tartışmaya yarar. Hayata yarardan çok zarar getirir. Yol aklın yapay düzenlemelerini ve avadanlıklarını reddederek bulunur. Alçak gönüllü bir geri çekiliş, kırsallık, doğanın sözcüklere dökülmeyen idraki. Malumat dirayet değildir. Tersine, öğrenim arttıkça sahtekarların sayısı artar. Malumat erdem değildir. Hiç kimse bilgelikten bir aydının uzak olduğu kadar uzak olamaz. Ustalar tartışmazlar. Tartışmacılar usta değildir. Düşünülebilecek en kötü idare şekli filozofların idaresidir. Çünkü her doğal oluşumu teori ve kanunlar çerçevesinde düşünür. Toplumu geometri gibi yapılandırmaya kalkarlar. Kuralların yaşama özgürlüğünü, parçaların hayatiyetini öldürdüğünü idrak etmezler. Özgürce kavradığı, serbestçe yürüttüğü işin hazzını ve verimliliğini bilen sade insan daha iyi bir yöneticidir. Çünkü kanunların tehlikeli olduklarını, faydadan çok zarar getirdiklerini bilir. Böyle bir idareci insanlara olabildiğince az kural getiren idarecidir. Halkını hileden, karmaşadan korur. Doğal ve sade olana yöneltir. Hayat tabiatın amaçsız rutini doğrultusunda akar ve hatta belki yazı bile akıl karıştırıcı ve şeytani bir yapay alet olarak bir kenara bırakılabilir. İnsanların doğal ekonomik dürtüleri, ekmek ve sevgi iştiyakları devletin kurallarıyla zincirlenmezlerse hayatın tekerleri huzur içinde döner. Müdahaleler zenginlerin servetine servet, güçlülerin gücüne güç katar. Kuralların sayısının çarpılarak büyüdüğü ülkelerde halkın yoksulluğu artar. İnsanların kârlarına kâr katacak avadanlıkları arttıkça huzursuzluk artar. İnsanlar kurnazlaştıkça, beceri arttıkça, sayıları gittikçe çoğalan icatlar ortaya çıkar. Hırsızlar, soyguncular, kurallar daha da çoğalır. Bu nedenle bilge der ki, "Hiçbir şey yapmayacağım. Böylece insanlar kendi kendilerine dönüşecekler. Sükunetimi koruyacağım ve insanlar doğruyu kendiliklerinden bulacaklar. Karışmayacağım, insanlar kendi kendilerine zengin olacaklar. Hırslarımı sergilemeyeceğim, İnsanlar sadeleşecekler. Çin'in öykündüğü sadık bir mümin değil, kemale ermiş ve sükun içinde bir zihin. Dünyada yüksek makam sahibi olabilecekken sadeliğe ve sessizliğe çekilendir. Sessizlik dirayetin başlangıcıdır. Ah ihtiyar usta, ne kadar haklısın diyorum. Gecelerin bir saatlerinde düşünülebilecek en kötü idare şekli gerçekten de filozofların idaresi. Akılları ile yaşayan adamlar toplumları geometri gibi yapılandırmaya kalkışıyorlar sahiden. Biliyor musun sevgili Erikciğim, bugün ne oldu? Binali önüme bir kitap attı. Patroniçe dedi, bir de bunu oku. Aldım baktım. People Without a Country, The Kurds and Kurdistan. Ülkesiz bir halk, Kürtler ve Kürdistan. Nezan'ı oku. Sesindeki huşu, Melaye Cizri'yi oku der gibi. Melaye Cizri 15. yüzyıl klasik Kürt şairi. Ne o, şimdi de Osmanlı'ya mı dönüyoruz? Gözleriyle öldürebilseydi beni, yanına gelmiştim herhalde. Ama anlıyorsun değil mi? Ben Türk, Fuzuli okursam gericiyim de. O Kürt, niçin 5 asır öncesinin ozanlarıyla övündüğünde ilerici? Biliyorum, biliyorum. Tartıştığım için beni kınıyorsun. Ama ben henüz kemale ermedim. Tamamlanmadım. Dayan bana, kalbini kapama. Nezan ozan değil, nükleer fizikçi dedi. Fransa Ulusal Araştırma Merkezi'nde araştırmacı. Ah ne güzel, yıllardır Behram Kurşunoğlu'nun Van Braun'un asistanı olmasıyla övünürüz. Müslümanlar fiziki bilimlerden anlamazlar aşağılamasına tokat gibi değil mi? Benden nefret ediyor, hissedebiliyorum bunu. Fransa Kürt Derneği'ni kurdu dedi. Sartre ve Simone de Beauvoir'la birlikte. Duralıyorum. Ama bunlardan hiçbirisi Hayriye annenin baba kanuşunu yemedi. Ne korkunç değil mi? Benden nefret ediyor ve ben sayıklar gibi Marx sürdürüyorum. İnsanın insan olduğunu, dünya ile olan ilişkilerinin insani ilişkiler olduğunu varsayan, o zaman sevgiyi ancak sevgiyle, güveni ancak güvenle takas edebilirsin. Örneğin, sanattan haz almak istiyorsan sanat eğitimin olmalı. İnsanlar üzerinde etkin olmasını istiyorsan onlara gerçekten bir şeyler verebilen, onları geliştirebilen birisi olmalısın. İnsanlarla ve hayatla olan ilişkilerimizin her biri kendi sahici ve bireysel hayatımızın arzuladığımız nesneyle çakıştığının somut bir ifadesi olmalı. Eğer sevgi uyandırmadan seviyorsan, yani sevgin sevgi üretmiyorsa, eğer hayatın bir ifadesi olarak sevgi duyan bir insan olup da kendini sevilen bir insan haline getiremiyorsan, o zaman sevgin kısırdır, talihsizliktir.